SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 30 Mayıs 2022 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vorinjeri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Reconciliation yani uzlaşı haftasındayız. Her yıl 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında kutladığımız uzlaşı haftasında bu yılın teması cesur ol, değişimi gerçekleştir. Yayınımıza bakacak olursak birazdan haber bültenimiz var. Sonra uzlaşı haftası kapsamında çalınan nesillere bakacağız. Programın ikinci yarısında da Melbourne'deki Moreland Belediyesi'nin isminin değişim süreciyle ilgili belediye sözcüsü Ezgi Şahin ile konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Koalisyon yeni liderlerini seçti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kez Kiev dışında görüntü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ettiğini belirterek sınır ötesi operasyonların devam edeceğini vurguladı. Ulusal Parti'nin yeni lideri David Littleproud, partisinin 2025'teki bir sonraki federal seçimde kazanan bir konumda olmasını sağlamak için çok çalışacağını söyledi. Lider ve lider yardımcısı için 3 aday arasında karar vermek için parti grubunda yapılan oylamada seçilen Ulusal Parti'nin yeni genel başkanı David Littleproud, seçmen desteği oluşturmanın yollarını arayacağını söyledi.
Today we start that journey towards 2025.
Bugün 2025'e doğru bir yolculuğa başlıyoruz ve geçtiğimiz seçimde Ulusal Parti tüm sandalyelerini korurken ortaya çıkan tehditler olduğunu bilerek coşku ve enerjiyle başlıyoruz diyen Littleproud, ortaya çıkan zorluklar var ancak donanımlıyız, onlarla yüzleşecek donanıma sahibiz. Benim sayemde değil, ekibim sayesinde. Ulusal Parti'yi geleceğe taşıyacak olan ekibim kolektif akıl olacak. Kırsal Avustralya'yı yönetecek ve Canberra'da onun sesi olacak diye konuştu. Yeni seçilen genel başkan yardımcısı Perrin Devey, liderlik ekibi arasında yenilenmiş bir kararlılık olduğunu söyledi.
My focus with David is eyes on the future. We will continue to build.
David'le bakış açım geleceğe odaklanıyor diyen Devi ve ekibimizle birlikte kırsal bölgelerin çok güçlü bir sesi olmaya devam edeceğiz. Çeşitliliğe sahip bir ekibiz ama hem fikir olduğumuz tek şey kırsal bölgelerin Avustralya'nın ekonomik güvenliği için hayati önem taşıyor olması diye konuştu. Liberaller seçimde büyük kayıplar verdikten sonra yeni bir yönde karar vermeye çalışırken Peter Dutton'ı yeni lider olarak ve Susan Ley'i lider yardımcısı olarak seçti. Her ikisi de rakipsiz seçilirken gölge kabinenin geri kalanının daha sonra kararlaştırılacağı kaydedildi. Partinin ılımlı kolu kırıldı. Eski Hazine Bakanı Josh Frydenberg ve Sydney Milletvekili Dave Sharma ve Trent Zimmerman da dahil olmak üzere kilit üyeler yeni bağımsız kadın vekiller tarafından koltuklarından edildi. Ilımlılar partinin gelecekteki seçimlerde daha fazla kayıp yaşama riski altında ilerici seçmenlerle yeniden buluşması gerekeceği konusunda uyarıyor. Peter Dutton, karakterini yumuşatmaya çalışarak sert kararlar aldığı Savunma, İçişleri ve Göç İşleri Bakanlığı döneminde halkın onun sadece bir tarafını görmesine izin verdiğini söyledi. Eski Başbakan Scott Morrison ise meslektaşlarını tebrik etti.
They are incredibly experienced, well-versed, deeply...
İnanılmaz derecede deneyimli, bilgili, hem liberal davaya hem de ulusa derinden bağlı Avustralyalılar ve ben de olağanüstü bir iş çıkaracağım ve onlara tam desteğimi sunmak için sabırsızlanıyorum diyen Morrison, 3,5 yılı aşkın bir süredir meslektaşlarıma büyük sadakatleri ve destekleri için teşekkür etmem için bu iyi bir fırsat diye konuştu. Bu yılın beklenen şiddetli grip mevsimiyle mücadele etmek amacıyla 1 Haziran'dan itibaren tüm New South Wales sakinlerine ücretsiz grip aşısı sunulacak. Grip vakalarında şimdiden keskin bir artış olduğu için eyalet hükümeti bağışıklığı artırmak amacıyla Haziran ayının sonuna kadar aile hekimlerinde ve eczanelerde aşıları finanse edecek. Bu adım New South Wales'ı halka ücretsiz grip aşısı sağlayan Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Queensland'le uyumlu hale getirdi. Eyaletin sağlık müsteşarı Dr. Kerry Chant yaptığı açıklamada bu hafta rapor edilen solunum yolu hastalığı vakalarının önceki haftada 766 olan rakamdan 1140'a yükseldiğini ve hastane başvurularının da arttığını söyledi. Covid'den ölen 65 yaş üstü kişi sayısında ani bir artış oldu. New South Wales yalnızca geçen hafta 100'den fazla kişinin Covid'den ölmesiyle en çok etkilenen eyalet oldu. Eyalet hükümeti bu ölümlerin bazılarının daha önce bildirilmediğini söylüyor. AGL Avustralya'daki kömür ve satış bölümlerini ayırma planlarından vazgeçeceğini ve hem genel müdürü Graham Hunt hem de yönetim kurulu başkanı Peter Button'ın istifa edeceğini duyurdu. Avustralya'nın en büyük elektrik şirketi Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada hissedar desteğinden yoksun olduğunu ve şimdi operasyonlarının stratejik bir incelemesine başlayacağını söyledi. Ayırma planı yatırımcıların ve iklim uzmanlarının özellikle de yılın başlarında eski kömür yakan varlıklarını yenilenebilir kaynaklarla değiştirmek için şirketi devralmaya çalışan teknoloji milyarderi Mike Cannon-Brooks'un tepkisi altındaydı. Greenpeace Avustralya'nın Pasifik'teki kıdemli kampanya görevlisi Glenn Walker, SBS Haber Merkezi'ne iptal edilen ayırma planının AGL'in başarısız liderliğinin bir göstergesi olduğunu ve yönetimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
All of Australians want action on climate change and AGL was going against the tide. AGL is Australia's biggest...
Tüm Avustralyalılar iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini beklerken AGL bunun tersini yapıyordu diyen Walker, AGL Avustralya'nın en büyük iklim kirleticisidir. Avustralya'nın en büyük iklim çözümü olmaları gerekiyor ve bunu kömür tesislerini kapatma tarihlerini 2030'a çekerek ve yenilenebilir enerjiye çok daha hızlı geçerek yapmalılar. Ve ayırma planı başarısız olduğu için şimdi yapmamız gereken de bu diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kez Kiev dışında görüntü verdi ve cephe hattında olan Harkov'u ziyaret etti. Buradaki askerlerle zaman geçiren Zelenski, Harkovlu yetkilileri çalışmaları için övdü ve ülkenin üst düzey güvenlik teşkilatı SBU'nun bölge başkanını düşük performansı nedeniyle görevinden aldığını söyledi.
Я приїхав.
I arrived, figured things out and fired the head of the security service of Ukraine.
Geldim, meseleyi çözdüm ve bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı'nı kovdum. Çünkü o tam kapsamlı savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmadı. Sadece kişisel olarak kendini düşündü diyen Zelenski, büyük hasar gören kenti gezdi ve Rusların kendileri açısından tatmin edici bir sonuç için çırpındığını kaydederek ama şu ana kadar anlamaları gerekiyordu ki son kişiye kadar toprağımızı savunacağız, hiç şansları yok diye konuştu. Aşırı sağcı Yahudi grupların Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bayrak yürüyüşü yaparak Müslüman mahallesine girmesi üzerine gerilim yükseldi. İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki 6 gün savaşının yıl dönümü İbrani takvimine göre Kudüs günü olarak kutlanıyor. Filistinliler yürüyüşü provokasyon olarak nitelendirdi. Avustralya yerli halkının federal hükümete karşı açtığı yaşlılık emekliliğine adil ve eşit erişim talep etme davası bugün görülüyor. Davayı mahkemeye taşıyan Vaka Vaka adamı Dönüş amca 2023 yılına kadar 67'ye çıkacak olan standart emeklilik yaşının aborjin ve Torres Boğazı adalılar için yaşam ve sağlık sonuçlarındaki farklılıkların hesaba katılmadığını söylüyor. Yerli halkın erkeklerinin ortalama yaşam beklentisi yerli olmayan erkeklerden 8 yıl daha düşük ve kadınların yaşamları da yerli olmayan kadınlardan ortalama 7 yıl daha kısa. Brezilya'nın doğusundaki bir eyalette şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 56 kişi hayatını kaybetti. En az 1000 kişinin bölgeden tahliye edildiği duyuruldu. 3000'den fazla çalışanın kurtarma çalışmalarında görev aldığı belirtilirken Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülke ordusunun selden etkilenenlere yardım edeceğini duyurdu. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ettiğini belirterek sınır ötesi operasyonların devam edeceğini vurguladı.
Türkiye, asırlık sorunlarının çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. Bize akıl veriyor. Ne diyor? Gidin Esed'le görüşün. E sen görüşüyorsun, yeter zaten. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Ve buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz.
Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
Bay Kemal, siz ne yaparsanız yapın, bizim görevimiz hepsine de karşı çıkmak, demekle de bu iş olmaz. Hele hele insan biraz utanır ya. Kaçacak türü akıl ve ahlak dışı ezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız. Biz terör örgütlerinin ve onların ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız. Biz siyasetin ve ekonominin küresel tetikçilerinin tuzaklarından kaçmamışız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.
Erdoğan konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı Ensar ve Türgev'e bağışladığını da söyledi. Öte yandan fetih kutlamalarına CHP'li belediyelerin davet edilmediği ortaya çıktı. Maltepe'de İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinliğinde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme töreni hakkında konuştu.
Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacağız dedikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul'da. İstanbul'da, öyle değil mi? İstanbul'da. Ya İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Ama işte buradan, İstanbul'dan kendilerine sesleniyorum. Ve diyorum ki, asla bizi yıldıramayacaksınız. Asla bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Bizi asla geri bırakamayacaksınız. Asla ama asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye, ortak akla ve liyakata inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbullu vatandaşlarıyız. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde uzlaşan Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi liderlerinin dördüncü buluşması sona erdi. Görüşme 7 saat 15 dakika sürdü. Altı muhalefet lideri zirvenin ardından yaptıkları açıklamada altı siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilip kesinleşinceye kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Buluşmanın ardından 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımlandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mevcut hükümetin her geçen gün güç kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi.
Bu hükümet her geçen gün siyasi meşruiyetinin azaldığı bir döneme girmiştir. Şu anda bu hükümetin milletin çoğunluğunu, kaid ekseriyetini temsil etme özelliği yoktur. Hele hele sınır ötesi operasyon gibi çok önemli, çok stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek, bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız. Yok eğer sadece ve sadece ülkede krizler çoğaldı, ekonomik kriz de berbat, bu milletin dikkatini başka bir yere çekeyim, bu ekonomik krizin üzerine başka daha büyük bir krizle örtüyüm diyorsanız bunun vebalinden kurtulamazsınız.
Bu arada erken seçim iddiaları gündemde yer almaya devam ederken Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir habere göre AKP kulislerinde seçim gelecek yıl Nisan ayı sonunda bitecek, Ramazan'ın ardından Mayıs ayında yapılacağı belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vatandaşın Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz demesi üzerine inşallah yanıtını verdiği görüntüler gündem oldu.
Sizi çok sevir Sayın Başkan. Allah razı olsun. Sizi bu dertten kurtarır.
İnşallah.
Doğru mu?
İnşallah.
Selahattin Demir taşı da istiyor.
İnşallah. Devam.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi Sayın Başkan şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça inşallah sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde Kavala'ya Özgürlük ve Taksim Dayanışması ve Gezi aileleri, Gezi davasında tutuklu bulunan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye destek için Silivri ve Bakırköy cezaevine gitti. Silivri cezaevi önünde açıklama yapan Taksim Dayanışması sadece Gezi tutukluları için değil, gelecek güzel günler için adalet istediklerini söyledi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 71 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da sağanak yağışlı 10, Sydney'de sağanak yağışlı 18, Melbourne'da yağışlı 12, Adelaide'de sağanak yağışlı 16, Perth'te kapalı 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 12, Brisbane'de parçalı bulutlu 22, ve Darwin'de de genelde açık 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan çalınan nesillerin nesiller ötesi etkisine bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Melbourne'deki Moreland Belediyesi'nin isminin değişimi süreciyle ilgili olarak belediye sözcüsü Ezgi Şahin'le konuşacağız. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Önce Fatoş Hanım'ınkini okuyayım. Bilal'in telefonda, baba ben bütün milyarları sıfırladım fakat en son 35 milyar doları dağıtacak yer bulamadım dediğinde bu millet sesini çıkaramadı. 128 milyarda da aynı şey oldu. Man Adası dosyaları doğru çıkarsa ben istifa ederim dedi. Yargı Man Adası dosyaları doğrudur dedi ama ne oldu? Olayı yandaş medya yazmadığı gibi kazandık diye algı yaratıyorlar. Şimdi kalkmış 60 milyon dolar para mı diyen gazeteci bozuntularıyla karşı karşıyayız. Oysa bu gördüğümüz Kaf Dağı'nın tepesi. Adam her türlü yolsuzluğu yapmış, ülkenin bütün sermayesini zimmetine almış ama nasıl bir zihniyetse halk artık öyle özümsemiş ki ülkeyi soyan bu hırsıza alnı secde görüyor derken bile utanmıyorlar. Avrupa'da devletin kasasından bir çikolata aldı diye o başkanı indirdiler, bir şişe şarap aldı diye vekilliği bitirildi ve daha çok örnekleri var demiş bu dinleyicimiz. Adam ülkeyi zimmetine geçirdi, tık yok, hatta utanmadan göklere çıkardı yandaş medya. İşte bu yüzden bu zihniyet Türkiye'yi Erdoğan'a altın tepside sunuyor. Artık Türkiye Erdoğan'ın malıdır çünkü Erdoğan sultanlığını kurdu. Son nokta 2023'tür. Bu sebepten Lozan yalanlarıyla 2023'te siz değil Erdoğan ve sülalesi uçacak demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz AKP yatıp kalkıp terörizmle insanların dikkatini dağıtıp ülkeyi ayrıştırıp ekonomiyi sıfıra düşürmüştür. Bu tabloda halen şükretmek akılsızlıktır, bilinçli kötülüğe yardım etmektir demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey Amerika'da okul faciasından sonra yapılacak tek şey silahların toplanması, vermeyenlere ağır cezalar ve ruhsatlar zorlaştırılmalı demiş. Evet, Amerika'da ne yazık ki ama bu silahlanma sürecinde daha fazla silahın çözüm olduğu söyleniyor. Tuhaf bir şekilde dünyada tek bunu yapan modern ülke ya da birinci dünya ülkesi Amerika. Evet sayın dinleyiciler, uzlaşı haftasındayız. Uzlaşı haftası 27 Mayıs'ta 3 Haziran arası kutlanıyor. 27 Mayıs 1967'de düzenlenen ve Avustralyalıların büyük desteğiyle onaylanan anayasal değişikliğin yıl dönümüyle başlıyor. 10 ay sonrası hükümet Aborjin ve Torres Boğazı adalılar için yasalar geçirebildi ve Avustralya'nın ilk ulusların üyeleri nüfus sayımına dahil edildi. Bu 27 Mayıs'taki referandumla 3 Haziran'da ünlü Mabo davasının yıl dönümünün günü, Eddie Mabo'nun yüksek mahkemede kazandığı önemli davanın 30. yıl dönümünü kutlayacağız önümüzdeki günlerde. Avustralya yerli toplumu ülkenin işgal edildiğini kabul ettirebilmek için 1992 yılını bekledi. Ondan önce Avustralya Terra Nullius yani kimseye ait olmayan topraklar klasmanındaydı. Ondan sonra artık toprağın gerçek sahipleri kabul edildi. Şimdi sayın dinleyiciler, bugünkü programda çılınan nesilleri inceliyoruz. Avustralya yerlisi çocukların zorla ailelerinden koparılmasının nesiller boyunca yarattığı yıkıcı etkiyi ilk kağıda döken raporun üzerinden 25 yıl geçti. Ancak çalınan nesillerden geride kalanlar ve onların çocukları iyileşme ve uzlaşma süreçlerinin yerinde saydığını söylüyor. Batı Avustralya ve Queensland eyaletleri de raporda belirtilen maddi tazminat programını henüz uygulamaya bile geçirmedi. Avustralya tarihinde bu toprakların gerçek sahipleriyle geride kalan bizler arasında uzlaşı ve bir denge sağlamak için en önemli anlardan biri şuydu.
We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss.
13 Şubat 2008'de dönemin başbakanı Kevin Rudd, meclislerin ve hükümetlerin geçirdiği kanunlardan zarar gören Avustralya yerlilerinden ve özellikle de 1910 ile 1970 arasında ailelerinden koparılan Aborjin ve Torres Boğazı adalılardan özür diliyor. 1995'te başlatılan ulusal bir soruşturma bu politikaların temel hedefinin yerli toplumların nüfus artışını kontrol edip nihai olarak yerli olmayan nüfusa kaynaştırma, asimile etme olduğunu belirtti. Çocuklar genelde ebeveynlerden biri yokken hatta birkaç örnekte annenin kollarından sökülerek alındı.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families.
Çalınan nesillerin ve çocuklarının geride kalan ailelerinin yaşadığı acılardan dolayı özür diliyoruz diyor Rudd. Geride kalan anneler ve babalardan, kardeşlerden ve toplumlardan özür diliyoruz. bu gururlu halklara, kültürlere yaşattığımız onur kırıcı tecrübeler için özür diliyoruz. Başbakan Kevin Rudd, Temsilciler Meclisi'nde konuşurken dinleyiciler arasında yorta yorda adamı Ian Hamm de vardı. Hamm 3 haftalıkken annesinden koparılmıştı.
I wasn't openly bawling, but I just noticed I had tears running down my face. And then at the end...
Açıkça ağlamıyordum ama gözlerimden yaşların aktığını fark ettim diyor. Rudd bu tasarıyı meclise sunuyorum dediği anda bir anda ağlamaya başladığını söylüyor. Şu anda düşününce bile gözlerim yaşarıyor. O an benim için bir devrim gibiydi. O an ülkemin beni ben olarak tanıdığı andı. Ülkem bana bizi olanları kabul ediyor. Artık biz buradayız dememize gerek yok. O devrim gibi bir andı. O özür çok önemliydi diyor. Ulusal özür 1997'de federal parlamentoya sunulan Bringing Him Home adlı raporda belirtilen 54 tavsiyeden biriydi. 1995'te İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun başlattığı ve 2 yıl süren ulusal soruşturmanın sonunda yayınlanan Bringing Him Home raporunda ailelerinden koparılan 535 Avustralya yerlisinin resmi ifadeleri de vardı. Bu resmi ifadelerden biri Hamm'e aitti. Başına gelenler hakkında bilgi edinmesi için 19 yaşını beklemesi gerektiğini söyledi. 19 yaşında Victoria Aborjin Çocuk Bakım Kurumu ile irtibata geçti.
When you're an adopted kid and an adopted Aboriginal kid too, you know, it's kind of like you've just popped out of nowhere.
Evlatlık olunca özellikle de Aborjin bir çocuksan yoktan var olmuş gibisin diyor. Geçmişi hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için sıfırdan yaratılmış gibi hissettiğini, ancak kendi hikayesini öğrendiği anın çok önemli olduğunu söylüyor. Kendi hikayesini öğrendiği anı da özetliyor. Üvey kardeşlerim dışında 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeşim varmış. Görevliyle konuşurken annesi hakkında bir şey soramadığını söylüyor. Yarım saat hatta 40 dakika geçmiş ve hala o soramamış. O da konu hakkında hiçbir şey söylememiş. Ben sormaya hazır olduğum ana kadar özellikle bekledi diyor. Peki ya annem ve babam diye sorduğunu söylüyor. Annesinin 1966'da öldüğünü, babasının kim olduğunu kimseye söylemeden vefat ettiğini söylüyor. Bu insanlarla hiçbir zaman tanışamayacağım. Biri bilinmiyor, diğeri de ben 2 yaşındayken ölmüş. Annemi tanımamış olmanın yarattığı boşluğu hala hissediyorum diye konuşuyor. Yaşadıkları Hamm'i başka çalınan nesil üyelerine yardım etmeye itmiş. Şu anda Healing Foundation'ın çalınan nesil grubunun başkanı. Ana önceliklerinden birinin yine Bringing Him Home raporunun tavsiyelerinden biri olduğunu söylüyor. Çalınan nesillerin yaşadığı travmayı gidermek için maddi tazminat ve toplumlara geri dönmeleri için manevi destek.
I think there's a real opportunity for Queensland and Western Australia to come to the high water mark that Victoria set.
Queensland ve Batı Avustralya'nın Victoria'nın yaptığını yapmasını, hatta ötesine geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak acele etmeliler. Hemen yapmalılar. Çalınan nesillerin temsilcileri yaşlanıyor. Ben 1964'te doğdum ve bu nüfusun gençlerindenim. Bir ay içinde 58 olacağım. Kaybedecek zamanımız yok diyor. 2018'de yayınlanan bir rapora göre ailelerinden koparılan Avustralya yerlilerinin hayat standartları koparılmayanlardan daha düşük. Ayrımcılığa uğrama riskleri 7 kat daha fazla. Kalp krizi, inme riski 7 kat daha fazla. Devlet yardımlarının ana gelirleri olma riski de 5 kat daha fazla. Batı Avustralya Çalınan Nesiller Kurumu'nun başkanı, Niugar adamı Jim Morrison okulları ziyaret edip yaşadıklarını anlatıyor.
Well, I've been telling people in a schoolroom situation that...
Okulları ziyaret edip konuştuğunu söylüyor. Benim 30 ebeveynim vardı. Annem, babam ve kardeşleri. Babam 23 çocuğun en büyüğüydü. Annem 7 çocuktan biriydi. Hepsinin koparılıp zorla çalıştırıldığını, bu tecrübelerinde gelecek nesillere etki etmesinin normal olduğunu söylüyor. Birçok çalınan nesil üyesinin eyaletten hiçbir tazminat alamadan vefat ettiğini belirtiyor. Koparılmanın ve sonrasında da bu kadar aile üyesini kaybetmenin yarattığı travmanın devamlı olduğunu, hissedilen kayıp ve üzüntünün hiç gitmediğini söylüyor. Bu yıl o kadar çok sayıda cenaze var ki özellikle de olanlardan birebir etkilenen yaşlılardan diyor. Ayrıca yaşlı bakım hizmetlerinin de yetersiz olduğunu söylüyor. Perth ve yakın çevresinde 7850 yaş ve üstü aborjin var ve sadece 7 tanesi aborjin toplum kurumlarından destek alıyor. Peki kalanları evde bakım veya merkezde bakım hizmetlerini nereden alıyor diye soruyor. Batı Avustralya'da çalınan nesillerin çocukları yetişkin yerli nüfusunun %46'sını oluşturuyor. Bu ulusal ortalama olan %33'ün çok üstünde. Avustralya Sağlık ve Refah Kurumu'nun 2018'de yayınladığı bir rapora göre çalınan nüfus üyesi 33.600 kişi hala hayatta. Bunların %81'i 50 yaş ve üstünde ve yaşlı bakım hizmetlerine ihtiyacı var. Çalınan nesillerin çocukları ise 142 bin kişi ve bu nüfus büyümeye devam ediyor. Avustralya'nın yerli çocuklarını temsil eden ulusal kurumda çalınan nesillerin yarattığı travma ve olumsuzlukların şu anda da etkisini hissedildiğini ve artan sayıda yerli çocuğun ailelerinden alınıp korumaya götürüldüğünü söylüyor. Yerli çocukların ev dışı bakım görme riski nüfusun geri kalanıyla karşılaştırılınca 11 kat daha fazla. Kısaltması yüzünden SNAC olarak bilinen Ulusal Aborjin ve Adalı Çocuklar Bakımı Kurumu'nun başkanı Arente Luritya kadını Catherine Little, problemin çok büyük olduğunu ve sadece Aborjin ve Torres Boğazı Adalı çocuklar için ayrı bir komiserin olması gerektiğini düşünüyor.
We've got more than 21,000 children in out of home care services.
Şu anda 21 binden fazla çocuk ev dışı bakım altında diyor. Ve bu çocukların büyük kısmı bir daha ailelerine dönemeyecek. Bu sayıda önümüzdeki dönemde artacak diyor. Bazı eyalet ve bölgelerde 7 nesildir ailelerinden koparılma vakalarının olduğu örnekler olacak diyor. Bunu düşünmek bile güç diye de ekliyor. Lovitya Enstitüsü Başkanı ve Gungari adamı Selvin Button, yerli toplumuyla nüfusun geri kalanı arasındaki farkı sıfırlamayı hedefleyen Close the Gap programının ilerlediğini ancak bunun çok yavaş olduğunu söylüyor. Yaşananların nesiller arası travma yarattığının altını çizen Batın, 25 yıl önce öğrendiğimiz şeyleri şimdi çok daha iyi biliyoruz ancak daha iyisini yapmıyoruz diyor. O temeller üstüne inşa edip daha iyisini yapmalıyız, yanlışlarımızdan ders çıkarmalıyız, ne yapabileceğimizi değerlendirmeliyiz diye konuşuyor. Gelecekte ikinci bir çalınan nesiller travması yaşanmasını istemiyoruz. Bazı kişi ve ailelerin şu anda olanları ikinci çalınan nesil olarak tanımlamaya başladığını söylüyor. Yeni Albanese hükümeti önümüzdeki 3 yıl içinde mecliste yerli sesi için anayasal değişikliği referanduma sunma sözü verdi. Bu referandum büyük ihtimalle 2024 ortasında olacak. Yürekten Uluru bildirisindeki taleplerden bazıları Avustralya tarihinin yerli bakış açısından yeniden değerlendirilmesi ve yerli toplumla anlaşmalara varılmasıydı. Jim Morrison, çalınan nesillerin yarattığı matemin bitmediğini, yerli toplumla yerli olmayan toplum arasındaki uzlaşı sürecinin hızlandırılması gerektiğini söylüyor.
The focus on the Bring Them Home report, the recommendations of 54 of them focus on truth, justice and healing.
Bringing Him Home raporunun 54 tavsiyesinin odak noktasının gerçek adalet ve iyileşme olduğunu söylüyor. Gerçek okullarda öğretilmeli. Çocukların aileden koparılmayı öğrenmesi gerekiyor. Bu antik çağ tarihi değil, bu şu an. Ayrıca adaletin tazminat, geri ödeme veya çözüm üzerinden sağlanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca çalınan nesillerin ve genel olarak yerli toplumun iyileşme sürecinin kolonileşmenin etkilerinin incelenmesi gerektiğini söylüyor. Gerçek adalet ve iyileşme bu yüzden önemli. İyileşme olmadan gerçek veya adalet olmaz. Gerçek adalet ve iyileşme olmadan da uzlaşı olmaz diyor. Sayın dinleyiciler, reklama geçmeden önce iki tane son dakika haber gelişmesi var. Liberal Parti'nin yeni lideri Peter Dutton ilk basın toplantısını yaptı. Lideri olarak, partisinin lideri olarak 2008'de Şubat'ında Kevin Rudd ilk bu özrünü açıkladığı zaman mecliste boykot kararını gerçekleştiren Peter Dutton boykot etmesinin o anda Kevin Rudd özür dilerken Temsilciler Meclisi'nden çıkmasının hata olduğunu kabul etti. İlk basın toplantısında Liberal Parti'nin lideri olarak bu arada sabah saatlerinde Adelaide'de bir araba çalınmıştı. Arkasında 4 aylık bir çocuk vardı, bebek vardı. Çocuk annesine kavuşmuş. Bu ikisi son dakika haberi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.39'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Varcan Sayat Bey'in mesajı şöyle: radyomuzda Başkan Erdoğan komutasında gerçekleştirilen başarılı pençe kilit harekatı hakkında şehit sayısı verilirken öldürülen yüzlerce terörist hakkında bilgi verilmiyor. Bunun sebebi merak konusu demiş. Bu konuda yani gereken detayları veriyoruz. Haberdeki detayları veriyoruz diye düşünüyorum ben. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz: fetih kutladık. Bazılarımız Osmanlı'nın zaferlerini kutluyor. Bazısı Cumhuriyet bayramlarını kutluyor. Hepsi bizim bunlarla ayrımcılık yapan olursa onunla muhabbeti kesin, hatta size gelip Osmanlı deyip öteki tarafa gidip TC diyorsa onlardan da uzak durun. Osmanlı sarayındakilerin düştüğü hataya düşmeyin, kanmayın, taktiklerinden sakının demiş vatanperver Rumuzu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz de: yeter ki doğru inanın, dünyaya her yerde bir günde barış, huzur, mutluluk gelir. Bunun yolları vicdanlı, hoşgörülü, herkesi olduğu gibi kabul eden, haklarını kendisinin gibi koruyan yollardan geçer. Kısacası doğru, akıllı insan olmaktan geçer demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Sidney'den Fatoş Hanım her şeyi özetlemiş, hepsi de doğru, bize bir şey bırakmamış demiş Mustafa Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak, Melbourne'de Moreland Belediyesi'nin isim değiştirme planı konusunda belediyenin iletişim görevlisi Ezgi Şahin'le konuştuk. Ezgi Hanım'la arkadaşımız İsmail Kayhan konuştu.
Melbourne'da Moreland Belediyesi belediyenin ismini değiştirme kararı aldı. Melbourne'ın geleneksel sahipleri Wurundjeri Woiwurrung halkı temsilcileri bir süre önce belediyeye Moreland adının Jamaika'da kölelerin çalıştığı bir çiftlikten geldiğini, bölgenin yerlileri olarak bu ismin değiştirilmesini istediklerini bildirdi. Moreland Belediyesi, Avustralya yerlileriyle uzlaşma planının bir parçası olarak isim değişikliği kararı aldı. Moreland, Jamaika'daki bir köle çalıştıran çiftliğin adıydı. Bu çiftliğin sahiplerinin torunu Farquhar McRae, 1839 yılında Avustralya'ya göçtü. McRae bir arsa spekülatörüydü. Geldikten kısa süre sonra Molly Pons Deresi ile Sydney Road arasındaki büyükçe bir araziyi satın aldı ve arazisine Jamaika'da sahibi olduğu köle çalıştıran çiftliğin adı olan Moreland adını verdi. 1994 yılında Brunswick, Coburg ve Broadmeadows belediyelerinin bir bölümü birleşerek yeni bir belediye kuruldu. Bu belediyeye adı sömürge döneminden gelen Moreland'ın adı verildi. Belediyenin adının değiştirilmesi planı konusunda Moreland Belediyesi iletişim görevlisi Ezgi Şahin'le konuştuk.
Ezgi Hanım, Moreland Belediyesi isim değiştirme kararı aldı. Bunun nedeni nedir?
Kısacası geçen sene Aralık ayında olan bir belediye toplantısından sonra alındı bu karar. Bu belediye toplantısında Wurundjeri Woiwurrung Cultural Heritage Aboriginal Corporation, yani Moreland Belediyesi'ni kapsayan toprakların geleneksel sahipleri bize bu belediyemizin Moreland adı aslında ırkçı bir ad olduğunu kanıtlayan belgeler sundular. Yani Moreland'ın aslında Jamaika'da bir köle mülküne bağlantılı bir ad olduğunu kanıtlayan belgeler sunuldu. Ve bundan sonra belediyemizdeki meclis üyelerinin oylamasından sonra böyle bir karara geçildi.
Bunu biraz daha açabilir misiniz? Jamaika'da bir köle...
Evet, köle mülkü. Yani Jamaika'da köleleri çalıştıran bir çiftlik diyelim. İsmimiz aslında bu bölgelere yerleşen bir şahsın oraya bağlantısı olduğu için oradaki mülkün adı verildiği kanıtlandı. Böyle söyleyeyim.
Evet, Jamaika'da köle çalıştıran bir çiftliğin sahibi veya sahiplerinden biri Avustralya'ya geliyor, yerleşiyor ve Moreland'ın olduğu, şu anda bildiğimiz Moreland'ın olduğu yere bu ismi veriyor ve o zamandan bu yana bu isimle anılıyor, öyle mi?
Öyle, öyle. Birazcık tam detaylarına girmeden öyle diyebiliriz, evet.
Bu Aborjin Kooperatifi itiraz etti, öyle mi? Ve belediye de bu ismi değiştirme kararı aldı.
Evet, belediyemiz oyladı ve belediyedeki meclis üyelerimiz daha doğrusu oylarını verdi. İsim değişikliği kararı alındı ve şimdiki bulunduğumuz aşamada Moğolan'daki sakinlerden, yani toplumdan, bu bize sunulan 3 tane Wurundjeri Woiwurrung dilde olan adların seçilme sürecine geçtik ve topluluk katılımı sağlama sürecine başlattık. Yani bu aşamada 3 tane ad var. Bunları kısaca tanıtmak isterim size.
Lütfen.
Birincisi Wadambuk. Bunun Türkçe anlamı kısacası yenilenmiş olarak yazılıyor. İkincisi Marybeck. Bu da kayalıklı ülke olarak çevriliyor. Ve üçüncü seçenek de Jerang. Bu da ağaç yaprağı olarak çevriliyor. Bu üç ad sunuldu bize geleneksel sahipler tarafından. Ve bu üç ad üzerinde şimdiki aşamada toplumun oylarını bekliyoruz son bir karar vermek için.
Bir oylama mı söz konusu?
Evet, aynen. 20 Haziran'a kadar bir oylama sürecimiz gerçekleşmekte. Bu süreci de yani iki farklı yöntemden halkın Moğolan'da yaşayan sakinler veya işletme sahiplerinin oy vermesi için iki tane seçenek veya platform diyelim sunuyoruz. Birincisi çevrimiçi bir sitemiz var. conversations.moland.vic.gov.au/renaming adlı sitemize girip bir üyelik oluşturup buradan oy verebiliyor sakinlerimiz. İkincisi de posta yoluyla, yani belediyemizin dağıtmakta olduğu Inside Moğolan dergimizde bir anket formu bulunmakta. Bu anket formunu doldurarak ve bize geri göndererek oylarınızı veya seçeneklerinizi belirtebiliyorsunuz.
20 Haziran'a kadar. Ve sadece Moreland'da yaşayanlar veya Moreland'da iş yeri olanlar bu oylamaya katılabiliyor.
Evet, doğru. Geri bildirimleri Türkçe olarak da kabul etmekteyiz. Toplum geri bildirimlerini sadece İngilizce olarak değil, kendi dillerinde de yapabilirler. Bu Türkçe'yi de kapsamaktadır. Biz bu geri bildirimleri İngilizce'ye çeviriyor olacağız kendi kurum içimizde. Ayrıca
bir şeyi sormak istiyorum. Bu geri bildirimden kastınız bu oylama değil, değil mi?
Oylamanın yanında düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bir kısım da var formlarda ve çevrimiçi olan ankette de aynı şekilde. Yani burada yorumlarınızı paylaşmak isterseniz bunları Türkçe olarak da paylaşabiliyorsunuz. Bunları biz kendimiz çeviriyor da olacağız sizin ne düşündüğünüzü birazcık daha çok anlamak için.
Evet, oylama yaparken bu şekilde görüş bildirme imkanı da var demek istiyorsunuz, öyle mi? Ve bu görüş, bu görüş bildirme
aynen
Türkçe'de olabilir.
Aynen, çok doğru. Ve anket formumuz, postayla göndereceğimiz anket formumuz sadece İngilizce olduğu için sakinler bunu Türkçe'ye çevirmek veya Türkçe bir tercüman aracılığıyla anlamak istiyorlarsa Türkçe tercümana bağlanabilecekleri bir telefon hattımız da var. Onu da paylaşmak isterim. Bu numaramız 9280-1914. Bu telefon numarasına bağlanarak Türkçe tercümana bağlanıp birazcık daha çok bilgi alabilirler. Veya bahsetmiş olduğum conversations.moğolan.vic.gov.au/renaming sitemizden de Türkçe olarak sıkça sorulan sorulara cevap veya ses kayıtları da bulunmaktadır. Birazcık daha çok bahsettiğimiz şeyleri açıklayan ve sakinlerin nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bilgiler orada da bulunmaktadır.
Ezgi Hanım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim İsmail Bey.
Moreland Belediyesi İletişim Görevlisi Ezgi Şahin ile belediyenin isminin değiştirilmesi planı konusunda yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Bölgenin yerlileri tarafından belirlenen 3 isim arasında seçim yapmak için 20 Haziran tarihine kadar conversations.moreland.vic.gov.au/renaming adresinde oy kullanabilirsiniz. Adrese internet sayfamızdaki linkten de ulaşabilirsiniz.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: dün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü, devletin bütün olanakları Sayın Erdoğan emrine verilerek bindirme kıtaları sayesinde kutlandı. Umarım oraya giden yüz binlerce insan Atatürk Havalimanı'nın yıkılışına karşı bir hüzün duymuştur. Sayın Erdoğan neden acaba Cumhuriyet Bayramı'nı ya da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da bu şekilde devletin tüm kadrolarıyla beraber kutlamıyor acaba? Neden milli bayramlarda bu kadar sık hasta oluyor? İyi bir hafta sonu, hafta başlangıcı diliyorum demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Mahmut Bey, AKP Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 569. İstanbul'un fethi kutlamalarını kalabalık göstermek için öğretmenlere, velilere, öğrencilere mitinge gelmeleri için mesaj gönderilmiş. Mesajda ayrıca hiçbir mazereti kabul etmeyeceklerini belirtmişler. Ayrıca bütün bunları yaparken halkın ödediği vergileri halk için harcamaları gerekirken kendi partileri için kullanıyorlar. Vay be, ne hallere düştüler. Ben soruyorum, böyle bir örneği yaşadığımız ülke Avustralya'da, yaşadığımız ülkeye Avustralya'da şahit oldunuz mu demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, savunma bakanı iken Solomon Adaları'nda adalarıyla fazla ilgilenmeyen soğuk karakterli Peter Dutton'ın parti liderliğine seçilmesi ilginç demiş bu dinleyicimiz. Son olarak yoksul açlık sınırı 6018 diyor bu dinleyicimiz, ismini vermemiş. Yoksulluk sınırı 19.602, asgari ücret ise 4.253 lira olmuş. Hala asrın lideri, 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'dan bahsediyorsunuz demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de BS Rumuzlu dinleyicimiz. Eğer bugün Avrupa Birliği'nde olsaydık, Türkiye için konuşuyor. Irkçılık, milliyetçilik, dincilik sadece bir kesimin yönetimi olmayıp herkese umutlu bir gelecek olan barış olabilecekti diyor. Sayın dinleyiciler, son derece heyecanlı bir hafta sonu geçirdik sporda. Şimdi spor bölümümüzü dinliyoruz. Bu hafta sonu A Ligi'nde şampiyon belli oldu. Normal sezonu 3. bitiren Western United ile 1. bitiren Melbourne City arasındaki maçta gülen taraf, Melbourne'un batısı dahil Victoria'nın batısını temsil eden Western United oldu. Teknik direktör John Aloisi takımdan çok daha büyük başarılar beklediğini söyledi. 2019-2020 sezonunda A Ligi'ne dahil olan takım 3. sezonunda şampiyon olma başarısını gösterdi. Western United rakibini ilk yarıda attığı 2 golle devirdi. Geçmişte Avustralya milli takımında oynayan John Aloisi'nin teknik direktör olarak bu ilk kupası.
So yes, it's satisfying on a personal basis, but it's more satisfying because I see all the hard work that goes into a new club. It's not easy.
Şampiyonluğun kişisel olarak büyük tatmin yarattığını da belirten Aloisi, ancak yeni takımda herkesin harcadığı enerjiyi görünce daha büyük bir tatmin duygusu yaşadığını söylüyor. Sahada olan başarının takımın büyümesine katkıda bulunacağını, arada Ballarat'ta 500 kişi önünde oynadıklarını söylüyor. Bu arada Jay Hindley, İtalya bisiklet turunu kazanan ilk Avustralyalı oldu. 17.4 kilometrelik son parkura en yakın rakibinden 1 dakika 25 saniye önde başlayan Hindley, bu turu 15. tamamlasa da sadece 7 saniye kaybettiği için turu 1. bitirdi. Perth doğumlu 26 yaşındaki Hindley, 2011'de Tour de France'ı kazanan Seidel Evans'dan sonra bisiklette büyük turlardan birini kazanma başarısını gösteren ikinci Avustralyalı oldu. 2020'de de Giro Italia'yı son turda yaşadığı bazı şanssızlıklar yüzünden kaybetmişti.
Yeah, it's a beautiful feeling really. Yeah, a lot of emotions.
Kazanmanın güzel bir duygu olduğunu ve duygu patlaması yaşadığını söyleyen Hindley, 2020'de olanların kafasının arkasında durduğunu, o zamanki sorunların tekrarlanmasına izin vermeyeceğini kendi kendine söylediğini söylüyor. Türkiye'ye dönecek olursak 1. lig playofflarında finale kalan takımlar Bandırma Spor ve İstanbul Spor oldu. Perşembe günkü finalde kazanan takım gelecek sezon Süper Lig'de oynayacak 19. takım olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sezonun en büyüğü belli oldu. Real Madrid, Liverpool'u tek golle geçerek 14. kez kupayı müzesine götürdü. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak da Anadoluspor, yani Hume City, kötü gidişata bir dur demiş durumda. Ligde üst sıralarda oynayan rakibi Port Melbourne Sharks da deplasmanda karşılaşan Anadoluspor rakibini 2-1 yenme başarısını gösterdi. Lige kötü başlayan Hume City son 2 haftadır rakiplerini yeniyor. Ancak aynı şeyi Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor, yani Wirralsea United için söyleyemiyoruz. Hilalspor evinde Essendon Royals'a 4-0 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers, evinde Hoppers Crossing ile 3-3 berabere kalırken, aynı ligdeki Charlespor, yani Hume United, deplasmanda Western Suburbs'a 2-1 yenildi. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Yarın yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 1 Haziran Çarşamba saat 14'te başlıyor. Yani bu Mayıs ayındaki son yayınımız oldu. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.